Ayrım 23. Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme Tanrı'nın vuruşu. Sayfa 275. 6. bölüm. Bugünkü Türkiye'de Maun suresi ihlalleri. Maun suresi Türkiye'yi tokatlıyor. Maun suresi genelde dünyayı, özel olarak da Türkiye'yi tokatlıyor. Maun suresi Türkiye'de öncelikle siyasetin ve dinciliğin haram yiyicilerini tokatlıyor. Sağını, solunu, liberalini. Çünkü Allah'ın vuruşu, tabir Kur'an'ındır, öncelikle haram lokma doymazlarını isabet edecektir. Bu da Allah'ın kanunlarından biridir. Evet, Maun suresi bir yandan Hakk'a saygısını yitiren Türkiye'yi, bir yandan da Allah ile aldatarak soyan dincileri tokatlamaktadır. Maun suresi daha çok tokat vuracaktır bu ülkeye. Göreceksiniz. Allah ile aldatanlar Maun suresinin Arapça telaffuzunu her yerde hem de namaz suresi diye öğretirler. Ama ne anlama geldiğini, ne demek istediğini asla öğretmezler. Çünkü o süredeki muhteşem mesajın bilinmesi halinde dincilerin din üzerinden dünyalık toplamaya yönelik oyunları yerle bir olur. Deniz Feneri adlı büyük dinci talan münasebetiyle yazdığımız köşe yazılarında Maun suresindeki mucize mesajı Türk milletine ayrıntılı olarak göstermiştik ve şunu da göstermiştik. Peygamberimizin sünneti diyerek Arap örflerini Türk halkına dayatanlar, Maun suresi ile ilgili hayati ve gerçek sünnetleri asırlardır devre dışı bıraktılar. Türkiye Diyanet İşleri gibi bizim de büyük saygımız olan önemli bir kurum, Maun suresi ile ilgili sünnetleri ortaya koyduğumuzda panikledi ve Diyanet'in o zaman başında bulunan sadece sarığı beyaz kişi akıl almaz oyunlar çevirdi. Ve Diyanet'in kitap satış yerlerinde bizim kitaplarımıza ambargo uygulandı. Daha sonra iki başkan değişmesine rağmen ambargo hala sürmektedir. Demek ki biz İslam'a hizmetimizi binlerce ateist ve deistin Kur'an'ın okumasına, secdeyle tanışmasına vesile olan kitapları yazmakla verirken, Türk Diyanet Teşkilatı, hizmetini bizim kitaplarımızın okunmasına engel çıkarmakla yerine getiriyor. Ne diyelim? Allah herkesin hak ettiği karşılığı Kur'an'ın teklif ve tenzibine göre versin. Allah herkese gönlüne göre versin. Biz yıllardır şunu gözlemlemekteyiz. Türkiye'de Allah ile aldatmanın yarattığı kriz faturalarının böylesine kabarık olmasının arkasında her kesimden haramzadenin sergilediği Maun suresi ihlalleri var. Yani Allah'ı, dini ve çağdaş bazı afsunlu kavramları paravan yaparak çalma çırpma, haksızlık, hırsızlık, düzenbazlık, riyakarlık, kitlelerin sömürülüp soyulması, kamu imkanlarının yağmalanmasıyla kamu görevlerinin safsaklanması. Mağdur maskeli hainler, Türk halkının para harcama alanları, parasının kimliği açısından çok önemli göstergelerdir. Türk halkı, önem sırasıyla şu üç şey için para harcamaktadır. 1. Şehvet, 2. Ahiret, 3. Haysiyet, ülke, özgürlük, insanlık. Haysiyet için harcama, en zor ve en az olandır. Bu harcamada para sahibinden adeta penseyle sökülüp alınmaktadır. Bunun içindir ki Türk halkı haysiyet için harcadığı parayı genellikle büyük musibetlerin cenderesine düşüp Anya'yı Konya'yı gördükten, başını taştan taşa vurduktan, anası dini ağladıktan sonra yapmaktadır. Ve çoğu kez bu beklemeler sırasında iş işten geçmekte, geri dönülmez yollara girilmiş, telafisi imkansız belaların girdabına dalınmış olmaktadır. Türk halkının en bol ve en kolay harcama yapma sebebi ahiret sebebidir. Bu alan Allah'ın, dinin, sevabın devreye sokulduğu alandır. Daha açıkçası bu alan Allah ile aldatmanın tüm hararetiyle işletildiği ve kotarımına dincilerin yaptığı alandır. Müslüman ülkelerde, özellikle Türkiye'de haram kazanç simsarları, Maun suresi ihlalcileri bugün en çok bu alanı kullanmaktadır. Bu alan Türkiye'de çok büyük bir aldatılmış hainler zümresi de yaratmıştır. Aldatılmış hainler tabiri, literatüre bizim kazandırdığımız bir tabirdir. Sözlü olarak ilk kez Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programında, yazılı olarak da ilk kez Allah ile aldatmak kitabında kullandık ve açıkladık. Aldatılmış hainler, hainlikleri din ve Allah söylemleriyle okşananlardır. Yani onların aldatılması mazlum ve mağdurluklarından değil, hainlik damarlarının okşanması yüzündendir. Asrın dinci soygunu olarak tanıtılan Deniz Feneri vurgunu münasebetiyle, bizzat kendilerinden öğrendik ki, aldatılmış hainler paraları şöyle denerek çarpılanlardır. Paralarınızı bize verin, biz bu paralarla şirketler kurup, servet ve sermayeyi Kemalist dinsizlerin elinden alacak, büyük servetler kazanarak size iki ayrı kazanç kapısı açacağız. Bir, dinsiz laik devleti yıkıp yerine şeriata dayalı Müslüman bir devlet veya devletler federasyonu kurarak size büyük sevaplar kazandıracağız. İki, kazandığımız kârlardan size pay çıkararak paralarınıza faizsiz helal kazanç sağlayacağız. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız. Hem dünyanız ihya olacak, hem ahiretiniz. Bugün sağda solda mağduruz, camide aldatıldık diyerek salya sümük ağlayanların büyük bir kısmı, işte bu çağrıya hulusi kalple koşanlardır. Dincilerin kurdukları Maun suresini ihlal tezgahlarının en namerdi böyle işletildi. Ve aldatılmış hainler böyle uyutulup soyuldu. Soygunun son 30 yılda sadece Avrupa'daki Müslümanlardan götürdüğü para birkaç milyar avro civarında. Deniz Feneri soygunu denen ve Alman hükümeti tarafından mahkum edilen soygun buna dahil değildir. Ve o soygunun rakamının da milyar avro civarında olduğu söylenmektedir. Türkiye'deki mercimek, Yimpaş, Kombasan, İhlas gibi Allah ile aldatarak soyan holdinglerin götürdükleri paranın rakamı yukarıda verdiklerimizin üstünde bir rakamdır. Bu vurgunlar elbette ki birçok masum, temiz, gerçek dindar insanı mağdur etmiş, ocağını söndürmüştür. Ama soyulanların büyük bir kısmının aldatılmış hain sınıfına girdiğini çok iyi bilmekteyiz. Birçok masumu yaktılar ama birçok hain de cezasını buldu. Başka bir deyişle, aldatan hainlerle aldatılmış hainler belalarını birbirinden buldu. Türkiye'de son yıllarda milyar avroluk ve dolarlık vurgun ve soygunların hemen tamamı Allah ile aldatma tezgahı işletilerek gerçekleştirilmiştir. Bu alan riski en az olan alan, bu alan harcaması hiç olmayan alan ama bu alan en vicdansız ve en zalim alan. Burada görünmesi ve ibretle değerlendirilmesi gereken gerçek şudur. Ahiret sebebiyle harcama yapmak veya yaptırmak için nasihat yeterli olmaktadır. Musibete asla gerek yoktur. Tam aksine Türk halkının musibetle yüz yüze gelmesinin temel sebeplerinden biri de ahiretle aldatılarak yaptığı harcamalardır. Dinci vurgun çeteleri bilmektedir ki, Türk halkını soymanın en rahat, en keyifli ama insanlık için en zararlı, en namert şekli ahiret gerekçesini kullanmaktır. Yani Allah ile aldatmak. Bu aldatma alanının tarih boyunca nasıl işlediğini anlamak için bizim Allah ile aldatmak ve dincilik adlı eserlerimizin mutlaka okunması lazımdır. Allah ile aldatarak soyanların başında dini temsil ettiğini söyleyenlerle din söylemi kullananlar vardır. Ve bunlar Kur'an'ın açık ifadesiyle sizi Allah'a götüreceğiz diyerek soyarlar ama sonuç Allah'tan uzaklaştırma ve uzaklaşma olur. Bakınız Tevbe suresi 34. Zalimlere, kafirlere, fitne, imtihan aracı olmak. Kur'an'ın müminlerine öğrettiği dualardan biri de şudur. Şöyle yakardılar. Yalnız Allah'a dayandık. Rabbimiz, bizleri zulmedenler toplumu için bir imtihan aracı yapma. Yunus 85. Yaratıcı düzende bazı varlıklar, o arada bazı insanlar fitne unsuru, imtihan aracı yapılmaktadır. Müddessir 31. ayet, Kur'an'daki 19 rakamının cehennem bekçisi meleklerin küfre sapanlar için bir fitne imtihan aracı yapıldığını bildiriyor. Saffat suresi 60. ayet gösteriyor ki, fitne imtihan aracı olan ağaç bile vardır. Ancak Kur'an kendi mensuplarının başkalarına, özellikle kafirlere ve zalimlere imtihan aracı, fitne örneği olmalarını istemiyor. Çünkü böyle bir örneğe dönüşmek için sefil ve rezil bir ibret tablosuna dönüşmüş olmak gerekir. Kur'an böyle bir durumu müminlerine yakıştıramıyor. Yakıştıramıyor ama böyle bir şeyin olmaması için duaya çağırdığına göre bunun olacağını da biliyor, ihbar ediyor. Türkiye'deki dincilik talanı, zalimlere ve kafirlere fitne olmanın en yaman örneklerinden biridir. Dahası, bu fitnenin kristalleştirdiği çürümeyi deşifre ve tedavi etme bahtiyarlığı da o kafirlere ve zalimlere nasip olmuştur ki, bu ayetin sakındırdığı felaketten daha kötü bir faciadır. Alman mahkemeleri tarafından verilen ve 10 yılı aşkın süreli hapis cezalarının kesinleştiği temiz hakkı yok, karar, Deniz Feneri dinci soygunu üzerine yazılıp çizilenlerin tümünü haklı çıkaran bir karar oldu. O sıralarda Adalet Bakanı olan kişinin Deniz Feneri gülül suçunun hükme bağlanması üzerine ettiği laf inanılır gibi değil. Şöyle diyor Adalet Bakanı unvanlı kişi. Deniz Feneri sanıklarının mahkum olmalarına üzüldüm. Bir Adalet Bakanı, uluslararası yargının verdiği kararla din üzerinden vurgun yapmış nitelikli hırsızların mahkum olmasına sevinir mi, üzülür mü? Üzülürse neden üzülür? Sorunun cevabını tarihe ve kamu vicdanına bırakıyoruz. Devletin maun ihlalleri. Türkiye'de maun ihlallerinin en büyük kısmı devlet eliyle işlenmektedir. Bir kısmı doğrudan, bir kısmı dolaylı yollarla. Mesela Diyanet'e bütçeden hem İslam'a hem de laikliğe aykırı olarak eski parayla 2 katrilyon küsurluk meblağın aktarılması iyi tahlil edilirse görülür ki bir kamu hakkı ihlalidir. Aynı şekilde siyasal partilere haddinden ve lüzumundan fazla verilen hazine yardımları da bir maun ihlalidir. En azından haddinden fazla kısmı bir maun ihlalidir. Devlet, dolaylı yollardan da birçok maun ihlaline başvurmaktadır. Gecekonduculuk veya gecekondu çeteciliği tarafından talan edilen ve çoğu gecekondu çetelerince satılıp servete dönüştürülen kamu arazileriyle birçok özel arazi, dünyada eşi az görülen birer kamu malı talanıdır. Ve bu talanın yürümesinde birinci derecede sorumlu olan devlettir. Belediyeler bugün adeta birer rant kapısına dönüşmüş bulunuyor. İyi bir kentin, hatta gelişmiş bir kasabanın belediye başkanı olmayı, başbakan olmaya tercih edecek siyasetçiler az değildir. Neden? Çünkü belediyelerdeki maun ihlali yoluyla gerçekleşen rant, merkezi idarede yoktur. Bu rant bir yandan ülkenin doğal yapısını mahvederken, öte yandan eşi menende görülmemiş bir kamu malı talanıyla binlerce haram yiyeceği servet sahibi yapmıştır. Gerçek şu ki, Türkiye bu belediyecilik anlayışını yaşattıkça iflah olmaz. Yargı neden ve nasıl teslim alındı? Son yıllarda rant tezgahlarına, ülke lehine fren koyan bir kurum oldu. Yüksek Yargı. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay. Yüksek mahkemeler, Galata Port ihalesinde ve Mayınlı arazilerin İsrail'e satışında bu freni koyarak satışlara engel oldular. Küresel kapitalizmin güç odaklarıyla işbirliği içinde olan iktidar ve bağlı bulunduğu dış odaklar bundan çok rahatsız oldu. Ve büyük bir hınçla yüksek mahkemelerden ve genelde yargıdan öç alma kararına vardılar. Ve nihayet malum özgürlük, değişim, sivil anayasa, darbe anayasasına karşı çıkış yaftaları altında getirilen bir anayasa değişikliği ile yargının işi bitirildi. Yargı tümüyle iktidarın icranın güdümüne teslim edildi. Başka bir deyimle yargı memurlaştırıldı. İktidarın anayasa değişikliği referandumunda birinci dereceden propaganda sloganı yaptığı 12 Eylül darbe anayasasından kurtulmak söylemi, YSK'nın referandum tarihini 12 Eylül günü olarak açıklamasından büyük yarar sağlamıştır. Çünkü bu 12 Eylül tarihi iktidara örtülü ama çok önemli bir propaganda zemini yaratmıştır. Ve iktidar bu zemini ustalıkla kullanarak referandumda istediği sonucu aldı. Bilindiği gibi iktidarın bu referandumda kullandığı temel slogan 12 Eylül darbe anayasasını değiştirelim idi. Seçimin 12 Eylül gününe denk gelmesi bu slogana adeta hukuk zemini kazandırdı. YSK gibi tarafsız bir kurum kendisinden beklenen titizliği göstererek bu referandum gününü kesinlikle 12 Eylül dışında bir gün olarak belirlemeliydi. Tarihin kayda geçireceği altı çizilesi olgulardan biridir bu. Temel sorun dürüst olmamak. Dinin de ahlakın da esası dürüstlüktür. Yani olduğun gibi görünmek veya göründüğün gibi olmak. Zaafların bulunması insanı ahlaksız yapmaz. Hatalı yapar, günahkar yapar. Hatalar tamir edilir. Günahlar ise tanrısal rahmet tarafından affedilir. Ahlaksızlık yani dürüst olmamak farklı bir şeydir. Hatalı olmak bir zaaftır, sürçmedir. Ahlaksızlık ise bir temel çürümedir. Kötü niyet ürünüdür. Türkiye'deki akıl almaz çarpıklıkların başında din-ahlak ilişkisindeki çelişki gelmektedir. Türkiye görünmedik bir hızla dincileşirken, görünmedik bir hızla da ahlaksızlaşmaktadır. Yalancılık, dolandırıcılık, yolsuzluk, düzenbazlık gibi temel bozukluklar listesinde her gün biraz daha yukarılara çıkışımız, dünyanın izlediği ve bizim de önümüze koyduğu bir gerçektir. Ne yazık ki Türkiye yalandan hırsızlığa, kamu kaynaklarını talandan mafya zulümlerine kadar her türlü suç ve rezilliğin, her türlü ahlaksızlık ve düşüklüğün doruğa tırmandığı bir ülke haline gelmiş bulunuyor. Bir yanda temeli ve amacı ahlak olan İslam adına 100.000'e ulaşan cami, sağlık ocaklarının toplam sayısı 7.500, okulların toplam sayısı 67.000. Gökleri tırmalayan on binlerce minare, öte yandan zirveye tırmanmış ahlaksızlıklar. Bundan ilginci, ahlaksızlığın en zehirlisi olan riyakarlık. İftira, kamu kaynaklarının talanı gibi temel çürümelerde öne çıkmış isimlerin önemli bir kısmı dincilikleriyle de ünlü olmuş kişi olmaktadır. Dinselleşme arttıkça ahlaksızlık, vurgunculuk ve ikiyüzlülük de artıyor. Böyle bir çarpıklık tarihte az görülmüştür. din adına velvele koparanların orman yağmalamasına, kamu mallarının talanına, insan haklarının çiğnenmesine, kadının horlanıp ezilmesine karşı çıktıklarına tanık olamıyoruz. İslam, birileri aracılığıyla adeta ahlaksızlık, akıl dışılık, düzenbazlık üreten bir ideolojiye dönüştürüldü. Siyaseti çürüten temel olumsuzluk da dürüstlüğün göçürülmesidir. Siyaset, ne yazık ki bugün büyük çoğunluğu itibariyle olduğu gibi görünmeyenlerle göründüğü gibi olmayanların kümelendiği bir mesleğe dönüşmüş bulunuyor. Her gün her yerde şunu duyabilmekteyiz. Falanca mı? Yok canım, o siyaset yapamaz, imkansız. Çünkü o düzgün adam, yalan dolan bilmiyor, haram lokmaya karşı, başarılı olamaz. Siyaset dendi mi ilk söylenen bu. Bu zehirli söylem kamu vicdanı haline getirilmiş. Bunun anlamı acaba şu mu? Ne yapalım? Ülkeyi kirliliğe, ahlaksızlığa, riyakarlığa teslim etmekten gayrı çaremiz yok. Siyasetimizin duayenlerinden birine yıllar önce efendim falancanın ahlaksal tarafı çok bozuk çıktı. Onu yanımızdan uzaklaştırsak dediklerinde cevabı şu olmuştur. Ben iyi ahlak derneği kurmadım. Parti kurdum, siyaset yapıyorum. Ahlakı bir meslek gibi algılayan bu bakış açısı ne yazık ki Türk siyasetinde yıllardır egemen olan anlayıştır. Maun suresi neden korkutuyor? Maun suresi riya siyasetlerinin, özellikle riya dinciliğinin en çok korktuğu suredir. O surenin adı anıldığında yüzlerinin rengi değişir, kan tepelerine yürür, titremeye ve dişlerini gıcırdatmaya başlarlar. Maun suresinin dincilik kodamanlarını neden bu kadar çok korkuttuğunu anlamak için bu surenin ne dediğine, yani içeriğine bakmak yeterlidir. Maun suresi iki zulme savaş açıyor. 1. Kamu malları talanı, yani gulül. 2. Riyakarlık, yani göründüğü gibi olmamak veya olduğu gibi görünmemek. Maun suresi kamu haklarına musallat olanlarla ibadetlere riya bulaştıranların durumlarını din açısından hükme bağlayan bir suredir. Bu kısa ama sarsıcı surede insanlar şunlar söyleniyor. Dinin inkarı bir söz meselesi değildir. Bir fiil ve davranış meselesidir. Dini sözle ikrar edenler, hatta övenler, hatta onun savunuculuğunu yapanlar bile bazı fiilleri yüzünden o dini inkar edenler arasına girebilir. En büyük ve en yıkıcı din inkarı olan bu yalanlama şeklinin belirtileri ana başlıklar halinde ikidir. Birincisi, kamu hak ve imkanlarının ait oldukları yere ulaşmasına engel olmak, ikincisi de ibadetleri şov aracı yaparak dine riyakarlığı sokmak. Kamu hak ve imkanlarının yerine ulaşmasına engel olmanın da biri aktif engelleme, biri de pasif engelleme olmak üzere iki türü vardır. Aktif engellemede kamu malı çalınır, çırpılır, çarçur edilir veya buna engel olacak mevzuat düzenlemeleri yapılmaz. Pasif engelleme ise yanlışlıklara seyirci kalmak suretiyle sergilenir. İbadetlerin surede namaz, ibadet örnek alınmıştır. Gösteri aracı yapılması suretiyle dine riyanın sokulmasına gelince son çeyrek asırda bunun göstergesi sayılacak tablolar sokaklara dökülmüş, ekranlara yansımıştır. Kâbe ve cami çeteleri. Mekke, şirk oligarşisinin tefeci bezirganları, İhsan eli açık bunlara Kâbe çetesi diyor, hacca gelenlerin Beytullah'a getirip hedi olarak sundukları kıymetli eşyayı, kolye bilezik cinsinden mücevherleri, kalayit, kurbanlık hayvanları Tanrı adına toplar, sonra da aralarında paylaşırlardı. Bugünün cami içi dinci vurgun çeteleri olan deniz fenercileriyle benzerlerinin yaptıkları Mekke çetesinin yaptıklarının bir devamıdır. O halde bugünkü cami çetelerinin kimlikleri ve akıbetleri de Mekkeli çete mensuplarının akıbetleri gibi olacaktır. Dincilerin o sureden ötlerinin patlaması sebepsiz değildir. Biz bu noktada şunu söylemeyi bir iman borcu sayıyoruz. Türkiye'de din ve İslam adına büyük ölçüde din dışılık sergilendiğini söyleyebiliriz. Bu maskeli din dışılığın baş tahrikçileri, hatta bir anlamda koruyucuları, ne yazık ki muhafazakar, sağcı, mukaddesatçı, maneviyatçı yaftalarıyla halkı kandıran siyasetçilerdir. Maun suresinin tokatına müstahak olan grupların ikincisi, iş ve servet çevreleridir. Bunlar Maun suresinin hem aktif hem de pasif ihlalcileridir. Türkiye'de sermaye, 2000'li yılların başlarından itibaren karşı devrimci, dinci odaklar lehine el değiştirdiği için iş ve servet çevreleri artık alay ile aldatma zulmünün de failleri arasına katılmış bulunuyor. Maun suresinin 3. sıradaki ihlalcileri daha çok pasif ihlalde bulunan aydınlardır. Onlar da az veya çok Maun tokatı yiyeceklerdir. Esas görevleri uyarı olan bu insanların ne yazık ki büyük bir kısmı birçok ihlale ya seyirci kalmakta yahut bizzat katılmaktadır. Maun tokatının en ağırlarından birini yedikleri halde kutsal maskeler arkasına saklandıkları için fazla dile düşmeyenler ise İslam dışı bir tabirle din adamları diye anılan zümredir. Bunların istisnaları elbette ki epeycedir ama bu istisnalar kuralı bozamamaktadır. Kur'an bize bildiriyor ki, din adamları denen zümrenin Maun tokatı yiyenlere hem sapmak hem de başkalarının sapmasına sebep olmak suçundan hüküm giyeceklerdir. Çünkü bunlar Maun suresinin gereğini yapmamakla kalmamış, yapılmasına giden yolun işlemesine de engel olmuşlardır. Ben bunlara çifte kavrulmuş mücrimler diyorum. Yaklaşık 500 milyar dolar borcun Türkiye'ye vurduğu tokatın esası bakımından bir Maun tokatı olduğunu artık anlamak ve esas belanın kamu malları talanıyla yenen haram lokma belası olduğunu itiraf etmek zorundayız. 23. ayrımın sonu. Sayfa 287.